1. Samuel kitabının 4. bölümüne geldik. 4 ve 5. bölümlerde Davut, bütün İsrail'in kralı yapılıyor. Bu bölümde İsrail ulusu için sıkıntılı günlerin devam ettiğini görüyoruz. Saul ve Yonatan'ın ölümlerini ülke içi çatışmalar ve iç savaş izlemişti. Tanrı halkı için büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla dolu günlerdi bunlar. Tanrı sözünün bu kısmı genelde geçiştirilir. Ancak bu kısmın bizlere en az iki nedenden ötürü verildiğine inanıyorum. Birinci neden, bizlere Rab İsa Mesih'in ailesini göstermek ve soy ağacını vermek için verildi. İkinci neden de bizlere bir örnek vermek için. Pavlos bizlere bütün bunlar başkalarına örnek olsun diye onların başına geldi diyor. Bunu 1. Korintoslar 10. bölüm 11. ayette diyor. Bunlar bize ruhsal bir bakımdan hizmet etmesi için verilmiştir. Yahuda oymağının kralı yapılan Davut'a karşı bir isyan olduğunu daha önce görmüştük. Güneydeki krallığın tam sınırında yer alan Hebron'a taşınmıştı. Avner, Saul'un oğlu İşboşet'i tahta geçirerek bir isyanı yönetti. Ama İşboşet, Saul'un cariyelerinden birini kendi haremine aldığından ötürü onu azarladığı için Avner, Saul evini terk edip Davut'un safına geçti. Bu büyük bir hataydı çünkü Yoav kardeşi Asahel'i öldürdüğünden ötürü Avner'i öldürmeyi bekliyordu. İşboşet ordusunun komutanı Avner'i kaybettiğinden ötürü ordusu zayıftır. Krallığını Davut'a karşı bir ordusu olmadan koruyamayacağını biliyor. Avner öldürülmüştür. Ne yapacaktır? Avner'in Hebron'da öldürüldüğünü duyan Saul oğlu İşboşet korkuya kapıldı diyor 2. Samuel 4. bölümün ilk 3 ayetinde. Bütün İsrail halkı da dehşet içindeydi. Saul oğlu İşboşet'in iki akıncı önderi vardı. Bunlar Benyamin oymağından Beerotlu Rimon'un oğullarıydı. Birinin adı Baana, öbürününkü Rekav idi. Beerot, Benyamin oymağından sayılırdı. Beerotlular Gitayim'e kaçmışlardı. Yabancı olan bu halk o günden bu yana orduda yaşıyor. Beerotlular Saul tarafından kovulmuş ve Gitayim'e kaçmışlardı. Kentleri Beerot, Benyamin oymağı topraklarına katılmıştı. Saul oğlu Yonatan'ın Mefiboşet adında bir oğlu vardı. İki ayağı da topaldı. Saul'la Yonatan'ın ölüm haberi Yizreel'den ulaştığında Mefiboşet 5 yaşındaydı. Dadısı onu alıp kaçmıştı. Ne var ki aceleyle kaçmaya çalışırken çocuk düşüp sakatlanmıştı diyor 2. Samuel 4. bölüm 4. ayette. Mefiboşet ender duyulan bir isimdir ama hatırlayın. Mefiboşet ve Davut hakkındaki hikaye çok güzel bir öyküdür. Bu çocuk Yonatan'ın oğluydu. Yaşadığı sürece Davut için sürekli bir tehlikeydi. Çünkü tahta geçme hakkına sahipti. Ancak Yonatan'ın oğlu olduğu için Davut onun saçının teline bile zarar vermeyi istemezdi. Daha sonra Davut, Saul ve Yonatan'ın aile üyelerini onlara zarar vermek için değil, onlara şefkat göstermek için arayacaktır. Beerotlu Rimon'un oğulları Rekav'la Baana yola koyuldular diyor. Öğle sıcağında İşboşet'in evine vardıklarında İşboşet uzanmış dinlenmekteydi. Buğday alacakmış gibi yaparak eve girdiler. O sırada İşboşet yatak odasında yatağında uzanıyordu. Adamlar İşboşet'in karnını deşip öldürdüler. Başını gövdesinden ayırıp yanlarına aldılar. Rekav'la kardeşi Baana kaçıp bütün gece Arava yolunda ilerlediler diyor 5-7 ayetler arasında. Rekav ve Baana Saul'un ordusunda Avner'in komutası altındaki önemsiz subaylardı. Avner'in ölmüş olduğunu duyunca Davut'un gücü ve kuvvetinin bilincinde olarak Saul'un oğlu İşboşet'e suikast hazırlayıp onu öldürdüler. Bu tarihte sürekli yaşanan olaylardır. Bunu biliyoruz değil mi tarihten? İşboşet yatağındayken yanına girip onu öldürdüler. Yaptıkları kanlı, çirkin bir şeydi. Ayrıca bir hataydı. Bu adamı öldürerek Davut'la barış yapmayı bekliyorlardı. Hatta Davut'un bu davranışlarından ötürü onları ödüllendireceğini düşünüyordu. İşboşet'in başını Hevron'da Kral Davut'a getirip işte seni öldürmek isteyen düşmanın Saul'un oğlu İşboşet'in başı dediler. Rab bugün Saul'dan ve onun soyundan Efendimiz kralın öcünü aldı diyor 2. Samuel 4. bölüm 8. ayette. Düşünebiliyor musunuz? İşboşet'in başını Davut'a götürmüşlerdi. Davut böyle bir şeyi asla kabul edemezdi. Davut böyle bir şeyi asla onaylayamazdı. 4. bölüm 12. ayette sonra adamlarına buyruk verdi diyor. Kim verdi? Davut. İki kardeşi öldürüp ellerini ayaklarını kestiler ve Hevron'daki havuzun yanına astılar. İşboşet'in başını ise götürüp Hevron'da Avner'in mezarına gömdüler. Rekav ve Baana katildiler. Bir kralın katilleriydiler. Davut bu alçakça davranışlarından ötürü onları ödüllendirmedi, onları evet cezalandırdı ve öldürttü. Kuzeydeki 11 oymak artık başlarında bir lider olmadığının ve böylesi bir zamanda Davut'a karşı isyanı sürdürmenin akılsızlığının bilincine varıyorlar. Demiştim ya, ülkede bir kargaşalık var. Ve bu kargaşalığın, ülkenin kargaşalığının kimseye bir yararı yoktur. Ancak ülke içerisinde bunun zararını herkes çekmektedir. Bunun bilincine varıyorlar. Davut'a karşı isyan etmenin akılsızlığının bilincine varıyorlar. Bunun üzerine barış önerileri yapmaya çalışıyorlar. Değerli dostum, bu her zaman böyledir. Bir ülke içerisinde eğer kargaşa varsa, bir ülke içerisinde isyan varsa, o zaman o ülkede herkes bunun zararını çeker. Bunun tek çözüm yolu birliktir, beraberliktir, barıştır, sevgidir. O ülkenin kurallarına tabi olmaktır ve bunun herkese yararı vardır. Bakın, ben her zaman yorumlar yaparken, yayınlar yaparken bunu vurgulamışımdır. Ve yine vurgulamaya devam edeceğimdir. Bir ülke başka bir ülkenin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini istemez. Çünkü böyle olunca kendisini de tehlike içerisinde görür ya da o ülkeleri istediği gibi kullanamaz. Bunun için ülke içerisinde bazı grupların milliyetçilik duygularını kullanarak, dini duygularını kullanarak o ülke içerisinde karışıklık çıkarırlar. Ve buna ne yazık ki birçok insan akılsızca katılırlar. Farkında değiller. Aslında bunu yapan insanlar çok rahat içerisinde yaşıyorlar. Yani başta olanlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ama insanların dediğim gibi milliyetçilik duygularını, dini duygularını kullanarak o ülkede bu insanları koz olarak kullanıyorlar. O insanları kukla olarak kullanıyorlar ki kendi emellerine ulaşsınlar. Hayır, bir ülkede kargaşalık varsa o ülkede herkes bunun zararını çeker. Böyle bir ülke kalkınmaz. Böyle bir ülke refaha ulaşmaz. Oysa her birimiz aslında refah içerisinde, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle onun bunun kuklası olmayalım. Birleşmek gerekir. Birlik olmak gerekir. Tabii ki beğenmediğimiz bazı noktalar olabilir bir ülke içerisinde. Haksızlıklar olabilir, adaletsizlikler olabilir ama bunu yine birlikte, birlik içerisinde çözmek gerekir. Kargaşalık çıkarmadan, birlik olarak, örneğin seçimler. seçimlerde her zaman aklımızı kullanmalıyız. Bir partiye üye olduk ve ölene kadar o partide kalacağız. Genelde maalesef bunlar yapılıyor. Hayır, insanların görüş alanlarına bakmamız lazım. Hizmet planlarına bakmamız lazım. Onların programlarına bakmamız gerekir. Tamam, bu bir siyasi seçimdir ama biz daima birliktelik içerisinde olmalıyız. Daima bilmemiz gerekir ki birlikten güç doğar. Birliğin sonucunda refah gelir, barış gelir ve bunun bereketlerini hepimiz göreniriz. Zaten Tanrı'nın buyruğu da böyledir. Başta bulunan hükümete tabi olun diyor. Kurallarına uyun diyor. Beğensek de beğenmesek de. O zaman ancak dediğim gibi barış ve refah gelir. İşte İsrail tarihine ve diğer ulusların tarihlerine baktığımız zaman bu kargaşalıklar her zaman yıkım getirmiştir, zarar getirmiştir ve bugün de aynı şeyi yapmaktadır. Şimdi 2. Samuel 5. bölüme geliyoruz. Davut bütün İsrail üzerine kral yapılıyor. Bu halk gördüler ki isyan etmekle ancak akılsızlık ediyorlar. Bunun sonucu yıkım ve fakirliktir, zayıflıktır. Bu nedenle akıllı davranıyorlar ve Davut'u bütün ülkenin başına kral yapıyorlar. İsrail'in bütün oymakları Hebron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler. Biz senin etin kemiğiniz. 2. Samuel 5. bölüm 1. ayet. Sonunda bunu anlattılar. Biz senin etin kemiğiniz diyorlar. Oymaklar ne yapıyorlar? Davut'a temsilciler gönderip evet biz senin etin kemiğiniz dediler. Bu doğruydu. Bu iç savaş, iç kargaşalık özellikle de oymaklar birbirlerine karşı savaştığı için korkunç bir hata yapmışlardı. Bugün de bir ülkede iç çekişme varsa bu büyük korkunç bir hatadır. Bunu bir an önce anlamalıyız. Bir an önce aklımızı başımıza almalıyız. Şunu size kesinlikle söyleyebilirim ki değerli dostum. Bunu sürekli vurguluyorum çünkü çok çok önemli görüyorum. Bir ülkede en kötü, en korkunç olay iç kargaşalık ve iç savaştır. Böyle bir durumda geriye baktığınızda gördüğünüz manzara içler acısıdır. Kardeş kardeşe karşı kalkmış, kardeş kardeşin canını yakmış, hatta canına kıymıştır. Bundan geriye kalan korkunç acılık, kin, nefret, sonra da yıkılan yuvalar, öksüz kalan çocuklar görürsünüz. İç kargaşalar, küçük çapta olsa bile bu korkunç bir olaydır ve çok korkunç ve kimseye bir yararı olmayan bir olaydır. Rab bize yardım etsin ki bu türden kışkırtmalara gelmeyelim. Aklımızı, mantığımızı, sağduyumuzu kullanıp böyle bir ortamın herkese ve hatta en başta kendimize, kendi ailemize, çocuklarımıza büyük büyük zararı olduğunu görmeliyiz. Zaten şu bir gerçek ki bir ülkede kargaşalık yaratan genellikle 3-5 çıkarcı çevreler ya da dış kaynaklardır. Bu insanlar, çevreler bu tür kargaşalıklar yaratarak insanları kendi çıkarları için kukla olarak kullanmaktadırlar. Bunu bir kere aklımızın bir yerine yazmalıyız, koymalıyız. Bu nedenle aklımızı, vicdanımızı ve sağduyumuzu kullanmalıyız. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde durum ne olursa olsun kargaşalığa, kavgaya, dövüşe, kötülüğe yer vermemeliyiz. Bir devletin politikasını dediğim gibi beğenmeyebiliriz. Orada eksiklikler, hatalar görebiliriz. Zaten dünyada hiçbir ülkede kusursuz, eksiksiz bir devlet yapısı yoktur. Öyleyse tüm insanlık birbirine mi girsin? Hayır dostum. İnsan olduğumuzu, kardeş olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Ne yapacaksak yapalım, bunu kaba güçle, zorbalıkla değil, kargaşalıkla değil, isyan çıkararak değil, insana yakışacak şekilde sevgi ve hoşgörüyle yapmalıyız. herkese sevgi borcumuz vardır diyor Tanrı sözü. Demek ki bizim işimiz kavga dövüş değil, sevmektir, sevmektir, yaratmaktır ve barışı oluşturmaktadır. Ve barışı oluşturmaktır. İsrail ulusu 7 yıl süren iç savaştan sonra Davut'un yönetimi altında yeniden birleşmek üzeredir. Şimdi artık tarihinin en parlak dönemine girecektir. Bu dönem Mesih'in gelip yöneteceği dönemin bir gölgesidir. Evet, en parlak dönemine girecektir. Neden? Çünkü halk birleşmiştir. Kargaşalığı kaldırmak istiyorlar. Geçmişte Saul kralımızken diyorlar, savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Rab sana, halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi diyor 2. Samuel 5. bölüm 2. ayette. Oymaklar, ülke içerisindeki insanlar Davut'u yasal ve Tanrı tarafından atanmış kralları olarak kabul etmekte biraz geç kaldılar. Onu bundan çok daha önce kabul etmeleri gerekirdi ama bunu yapmamışlardı. Yine de zararın neresinden dönerseniz kârdır. İsrail'in bütün ileri gelenleri Hebron'a Kral Davut'un yanına gelince kral Rabbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davut'u İsrail kralı olarak mesettiler. Davut 30 yaşında kral oldu ve 40 yıl krallık yaptı. Hebron'da 7 yıl 6 ay Yahuda'ya, Yeruşalim'de 33 yıl bütün İsrail'e ve Yahuda'ya krallık yaptı diyor 2. Samuel 5. bölüm 3-5 ayetler arasında. Kardeşim bakın, bu birliktelik İsrail'i tarihindeki en büyük refah ve genişleme dönemine getirir. Davut hüküm sürmeye başladığında 39 yaşındadır. Hala genç bir adamdır. Hebron'da 7,5 yıldır sadece Yahuda oymağı üzerinde hüküm sürmüştür. Yeruşalim'de bütün İsrail 12 oymağın tümü üzerinde 33 yıl hüküm sürecektir. Davut toplam 40 yıl 6 ay boyunca hükümranlık sürecektir. Davut'un yaptığı ilk işin İsrail'in başkentini Hebron'dan Yeruşalim'e taşıyarak krallığı pekiştirmek olduğuna dikkat edin. 2. Samuel 5. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Kral Davut'la adamları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslulara saldırmak için yola çıktılar diyor. Yevuslular Davut'a sen buraya giremezsin. Körlerle topallar bile seni geri püskürtebilir dediler. Davut buraya giremez diye düşünüyorlardı. Ne var ki Davut Siyon kalesini ele geçirdi. Daha sonra bu kaleye Davut kenti adı verildi. Burada bir kez daha Davut'u küçük gören insanlar var. Davut büyük bir askeri lider, büyük bir politik lider, büyük bir kral ve en önemlisi bir tanrı adamıydı. Siyon, Davut'un en sevdiği yerdi. Siyon, İsrail'de en yüksek yerdedir. Aslında Davut'un zamanında Yeruşalim daha aşağıda Kidron Vadisi yakınındaydı. Yapılan arkeolojik çalışmalarda o zaman şehri kuşatan duvarlar o bölgede çıkarılmıştır. Şu anki Yeruşalim kenti Davut'un sarayının inşa edilmiş olduğu Siyon Dağı'na daha yakındır. Daha sonra Siyon Dağı'nın alt tarafına tapınak inşa edilmiştir. Bütün bunları Davut seçmişti. Yeruşalim Davut'un kentiydi. Davut peygamber yazdığı mezmurların çoğunda Siyon Dağı ve Yeruşalim'den söz eder. Pilatus bu kentten nefret ederdi. Oraya sadece bayram günlerinde gelirdi. İsa tutuklandığında Yeruşalim'de olmasının nedeni buydu. Fısıh bayramı için oradaydı. Bayramda oradaydı ve bayram bittiğinde Akdeniz kıyısında bir kent olan Sezarya'ya dönmüştü. Herhalde ben de Sezarya'yı Yeruşalim'e tercih ederdim. Ancak kutsal kitap için Yeruşalim bu yeryüzünün büyük başkenti olacaktır. Sonsuzluk boyunca orada yaşamayacağımı bildiğimden ötürü seviniyorum. Yeryüzündeki Yeruşalim'den çok daha üstün bir yer olan yeni Yeruşalim'de, yani göksel Yeruşalim'de, başka deyişle cennette olacağım. Davut Siyon kalesini ele geçirdi sözüne dikkat etmemiz gerekiyor. Şehrin kendisini değil tepenin üstünü ele geçirmişti. Bu noktada Yevuslular'ın bu kentini alabilecek konumdaydı. Yavuzlar daha bir savaş olduğunu bilmeden kendilerini sarılmış buldular. Davut o gün adamlarına şöyle demişti. Yavuzluları kim yenilgiye uğratırsa Davut'un nefret ettiği şu topallarla kölelere su kanalından ulaşılmalı. Körlerle topallar saraya girmeyecek demesinin nedeni işte budur diyor 2. Samuel 5. bölüm 8. ayette. Bu ayet bir tartışma kaynağı olmuştur. Bazı kutsal kitap yorumcuları bunun Davut'un Yavuzluların alayına yanıtı olduğunu söylerler. Diğerleri bunun daha derin bir anlamı olduğuna inanırlar. Kutsal kitap bize hiçbir açıklamada bulunmadığı için tam olarak bilemiyoruz. Bundan sonra diyor 9. ayette Davut kenti adını verdiği kalede oturmaya başladı. Çevredeki bölgeyi Milo'dan içeriye doğru uzanan bölümü inşa etti. Davut ilk önce Siyon Dağı'nı fethedip orayı kalesi yapmış, sonra da kenti almıştı. Davut giderek güçleniyordu. Çünkü her şeye egemen Tanrı Rab onunlaydı. Sur kralı Hiram Davut'a ulaklar, sedir kötükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar. Böylece Davut Rabbin kendisini İsrail kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını yücelttiğini anladı diyor 2. Samuel 5. bölüm 10-12 ayetlerde. Davut büyük bir kral oldu ve Tanrı onunla birlikteydi. Sur kralı Hiram, Davut'un büyük bir adam olduğunun bilincine vardı. Bu yüzden Davut'un bir saray inşa etmesi için kendisine gerekli malzemeleri ve işçileri sağladı. Davut, Hebron'dan ayrıldıktan sonra Yeruşalim'de kendine daha birçok cariye ve karı aldı. Davut'un erkek ve kız çocukları oldu diyor 13. ayette. Bu gerçeklerin bir kaydıdır. Tanrı Davut'un yaptıklarına onay mührünü basmamıştır. Tanrı'nın çok eşliliği kesinlikle onaylamadığını göreceğiz. Davut'un oğlu Süleyman'ın zamanında krallığın bölünmesine yol açtı ve sonunda Babil esareti geldi. Neden? Çünkü Davut ve Süleyman kraldılar ve liderlik konumundaydılar. Davranışları yanlıştı. Yanlış olduğunu kim söylüyor? Tanrı. Ne de olsa burası onun evrenidir. Yani Tanrı'nın ve kuralları o koyar. Siz bunlardan hoşlanmazsanız da Tanrı'nın kuralları iyidir. Tanrı bizleri sadece yaratmakla kalmamış, aynı zamanda insanlığa nihai mutluluk ve bereketi getirmek üzere yaşamlarımız için kurallar ve yasalar da koymuştur. Davut'un Yeruşalim'de doğan çocuklarının adları şunlardır diyor. Şammua, Şovav, Natan, Süleyman, Yivhar, Elişua, Nefek, Yefia, Elişama, Elyada ve Elifelet. 14-16 ayetler arası. Bu ayetlerde söz edilen ilk iki çocuk hakkında bir şey bilmiyorum ama Natan ve Süleyman hakkında bir şeyler biliyorum. Natan, İsa'nın annesi Meryem'in atasıydı. Süleyman, Meryem'in kocası Yusuf'un atasıydı. Rab İsa Mesih, Natan ve Süleyman aracılığıyla Davut'un soyundandır ve taht üzerinde hakkı vardır. Bu bilginin bizler için buraya kaydedilmiş olmasının nedeni budur. Filistinler, Davut'un İsrail kralı olarak mesedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı diyor 17-18. ayetlerde. Bunu duyan Davut kaleye sığındı. Filistinler gelip Refaim Vadisi'ne yayılmışlardı. Davut, Saul'dan kaçarken Filistinlerin diyarında yaşamaya gittiğinde hiç olmazsa Akiş, Davut'u kendilerinin adamı saymıştı. Davut şimdi kendi ülkesine dönüp bütün İsrail üzerine kral olarak mesedildiğinde Filistinliler onu ele geçirmek istiyorlardı. Davut Rab'be danıştı. Filistinlilere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin? Rab Davut'a saldır dedi. onları kesinlikle eline teslim edeceğim. Bunun üzerine Davut Baal Perasim'e gidip orada Filistinleri bozguna uğrattı. Sonra her şeyi yarıp geçen sular gibi Rab düşmanlarımı önümden yarıp geçti dedi. Bundan ötürü oraya Baal Perasim adı verildi. Davut'la adamları Filistinlilerin orada bıraktığı putları alıp götürdüler diyor 19-21 ayetler arasında 2. Samuel 5. bölümün. Bu yenilgiden bir süre sonra Filistinliler geri döndüler. Tanrı onları yine Davut'un ellerine teslim etti. Davut'un hükümranlığı süresince bu düşmanla hiç barış olmamıştı.